Merhaba, bugün 8 Mayıs 2024. Ben Betül Sümeyoğuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da geçen hafta yaptığı açıklamalarıyla Türkiye'de davaya müdahil olacağını duyurdu. Peki süreç nasıl işleyecek? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammed Demirel ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi hocam dilerseniz öncelikle Türkiye'nin müdahil olduğu bu davayı, soykırım davasını kısaca bir hatırlayalım. Yani şimdiye kadar birçok tedbirler alındı, ihtiyacı tedbir kararları alındı. Şu an dava hangi aşamada? Türkiye nasıl bir süreçte dahil olmuş oldu?
Evet, öncelikle şu anda Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika hatırlarsak başvuruda bulunmuştu. Bir dava açılmasını sağlamıştı. 29 Aralık 2023 tarihinde soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi çerçevesinde İsrail'in Gazze'de soykırım suçunu işlediğini ve bu eylemlerinden sorumlu olduğunu belirterek İsrail'in bu eylemlerini sonlandırmasını sağlama amacı başta olmak üzere bu yönde tedbirler alınması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuş ve İsrail aleyhine bir dava açmıştır. Tabii bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'ndan da kısaca bahsetmek istiyorum dinleyenler için. Lahey Adalet Divanı ya da Dünya Mahkemesi gibi adlarla isimlendirilen Uluslararası Adalet Divanı aslında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş başlıca yargı organıdır ve Birleşmiş Milletler'in bugün aktif olan 5 temel organından biridir. Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni birbirine karıştırmamak gerekir. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir ceza mahkemesi olarak kişileri yargılar. Uluslararası Adalet Divanı ise devletler arasındaki hukuki ihtilaflar bakımından bir yargılama yapar ve devletler aleyhine devletlerden belirli taleplerde bulunur ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla bu taleplerin yerine getirilmesini talep eder ilgili devletten. Bu çerçevede Güney Afrika, Soykırım Sözleşmesi'nin İsrail tarafından ihlal edildiği teziyle sunduğu 84 sayfalık başvuru dilekçesinde divanın İsrail aleyhine hükmetmesini istediği bazı talepler dile getirmişti. İsrail Devleti'nin Soykırım Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini, yükümlülüklerin ihlali anlamına gelen eylem ve tedbirlerine İsrail'in derhal son vermesini, bu suçları işleyen, kışkırtan, iştirak eden kişilerin yetkili bir ulusal veya uluslararası mahkemede cezalandırılmasını sağlamasını ve en önemlisi de Gazze'de delillerin toplanması, korunması ve toplanıp korunmasına izin verilmesi için ve buna engel olunmaması için bir talepte bulunmuştur Güney Afrika. Tabii Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım sözleşmesinin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler alınmasını ve bir ay içerisinde alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunulmasını istemiştir İsrail'den. Yani aslında soykırım dememiştir ama bir şekilde soykırım sözleşmesinin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bir ay içerisinde de kendisine rapor sunulmasını talep etmiştir Uluslararası Adalet Divanı. Hatta Güney Afrika bir süre sonra gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na tekrar başvurmuş, ek tedbirler alınmasını talep etmiş, Uluslararası Adalet Divanı'nda bir kez daha duruşma yapmış ve ek tedbirlere hükmetmiştir. Şu anda İsrail'in düzenli olarak rapor sunması gerekmektedir. Tabii nasıl bir rapor sunuyor, içeriği nedir bunu şu anda bilmiyoruz. Nihayetinde 3 ülke bu Güney Afrika tarafından açılan davaya şu anda müdahil olma yönünde bir karar açıklamıştır. Bunu söyleyebiliriz.
Evet, peki hocam soykırım davasına müdahil olma süreci şimdi 3 ülke olmuş oldu dediniz. Nasıl işliyor bu süreç? Şimdiye dek hangi ülkeler katıldı? Türkiye nasıl bir yol izleyecek ve bu davaya katılımın yol açtığı yükümlülükler neler olacak Türkiye için?
Öncelikle Türkiye dünyada bu davaya müdahil olma kararını açıklayan üçüncü devlet. Birinci devlet Nikaragua, diğeri Kolombiya ve Türkiye üçüncüsü. Bununla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ise ilk üye devletidir müdahil olma kararını açıklayan devlet Türkiye. Uluslararası Adalet Divanı statüsüne göre müdahil olma, divan statüsünün 62. veya 63. maddesi çerçevesinde mümkündür. Statünün 62. maddesine göre müdahil olmak devletin bizzat kendi talebiyle olur. Bu katılım şeklinde devlet mevcut davada kendisi bakımından bir menfaatin bulunduğunu görürse bu menfaati belirterek yani hangi menfaatin olduğunu, neye ilişkin olduğunu belirterek müdahil olma talebinde bulunabilir. Burada tabii bu katılma şekli biraz zordur. Çünkü divan gerçekten talepte bulunan devletin bu davaya müdahil olmaya yönelik menfaatinin olup olmadığını ayrıca değerlendirir ve gerekirse reddedebilir. Nitekim Nikaragua bu maddeye göre talepte bulunmuştur ve bu oldukça şaşırtıcı görülmüştür. Diğer katılma şekli ise statünün 63. maddesine göredir. Buna göre davaya taraf devletler dışındaki devletlerin de katıldığı bir anlaşma olarak soykırım sözleşmesinin yorumlanması söz konusu ise divan tarafından bu durum devletlere bildirilir ve devletler müdahil olmaya davet edilirler. Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkeler aslında davaya müdahil olabilirler. Yeter ki her devlet yani bu noktada katılma hakkına sahiptir. Her şekilde sözleşmenin yorumlanması bağlamında Türkiye katılabilir, dolayısıyla katılacaktır ve bunun çok önemli sonuçları olacaktır. Bir defa Uluslararası Adalet Divanı'nın bu noktada vereceği karar Türkiye bakımından da bağlayıcı olacaktır diyelim. Tabii bunun sonuçları daha başka sonuçları olacaktır. Hem siyasi hem hukuki sonuçları olacaktır.
Peki hocam, az önce iki maddeden bahsettiniz. Türkiye bu müdahil olma sürecini nasıl işletecek? Yani 62. maddeden mi, 63. maddeden mi? Hani çağrılarak mı olacak, yoksa kendisi bizzat mı talep edecek?
Türkiye kanaatime göre 63. maddeye göre başvuruda bulunacak. Zaten devletlere bir duyuru yapılmıştır ve dolayısıyla Türkiye'de kendisine davet gönderilen bir devlet olarak sözleşmenin yorumu bağlamında tıpkı Kolombiya gibi Türkiye'de bu davaya müdahil olma talebinde bulunacaktır. Burada Türkiye'nin katılmaya yönelik bir hukuki menfaatinin bulunup bulunmadığını açıklamak zorunluluğu yoktur. Tabii bu yazılı olarak resmi yollarla Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilecektir. Divan da bu talebi yüksek ihtimal, kuvvetle muhtemel kabul edecektir. Nitekim Ukrayna-Rusya savaşında 30'u aşkın devlet müdahil olma talebinde bulunmuştur Ukrayna lehine ve divan bu talepleri kabul etmiştir. Bunu da söylememiz gerekir. Bunun tabii özellikle en önemli sonucu, bunu söylemek lazım. Türkiye artık doğrudan delil sunabilecek, duruşmalara katılabilecek, yazılı olarak dilekçe sunabilecek, duruşmalarda sözlü beyanda bulunabilecek tıpkı Güney Afrika gibi. Dolayısıyla tabii daha önce Anadolu Ajansı ve TRT üzerinden elde edilen deliller vardı ve bu deliller çok önemliydi. Önceki kayıtta da bunu bahsetmiştik. Bu delilleri biz Güney Afrika'ya aslında sunuyorduk. Yani Güney Afrika'nın davada, duruşmada ileri sürdüğü bazı deliller aslında Anadolu Ajansı'nın üzerinden elde edilen delillerdi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın elde ettiği deliller zaten Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne sunulmuştu Güney Afrika üzerinden. Fakat artık Türkiye bizzat kendisi doğrudan elde edilen delilleri duruşmada kendisi ileri sürebilecek, temellendirebilecek, Güney Afrika'ya destek sunabilecek diyebiliriz. Tabii bunun bir de bu hukuki yönü yani delilleri sunmak, duruşmada konuşmak, sözlü beyanda bulunmak, yazılı dilekçe vermek bunlar hukuki sonuçları olacaktır. Bir de siyasi sonuçları olacaktır ki bunun. Bu da aslında en başta söylediğimiz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın müdahil olma kararını alan ilk devleti Türkiye. Bu noktada diğer devletlerin müdahil olması bağlamında bir temel teşkil edecektir. Türkiye itici güç olabilecektir bu noktada ve bununla birlikte yine diğer dünyadaki devletlerin de müdahil olması noktasında teker teker artık devletlerin teşvik edici mahiyette olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin bu kararının. Bunu da söylemek gerekir. Ve nihayet bir diğer husus olarak da şunu söyleyebiliriz ki aslında Türkiye'nin burada müdahil oluşu dava sürecine yeni deliller, perspektifler sunabilir. Ve bu da azımsanmamalı. Gerek Uluslararası Adalet Divanı, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinde uluslararası anlamda bir baskının olduğunu görüyoruz. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin özellikle savcıların üzerinde, bakın Amerika Birleşik Devletleri senatörleri bir karar açıkladılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcıları üzerine yaptırım kararı alınacağına dair. Eğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı alırsanız sizin hakkınızda bu tedbirleri alacağım. Benzer aslında benzer tedbirleri, benzer kararların Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları üzerinde hakkında Putin tarafından alındığını biliyoruz. Benzer tehditlerin Trump tarafından yapıldığını biliyoruz. İsrailli yetkililer tarafından şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi yine benzer şekilde Uluslararası Adalet Divanı yargıçları üzerinde benzer baskıların olduğunu görüyoruz. Peki bu baskılar nasıl ortadan kalkar? Nasıl daha rahat karar verebilir bu savcılar, bu yargıçlar? İşte ne kadar çok devlet başvuruda bulunur, müdahil olursa Uluslararası Adalet Divanı'na bu müdahillik beraberinde aslında uluslararası anlamda tam tersi bir baskının olmasına sebebiyet verir. Yani Uluslararası Adalet Divanı'nın hukuksuzluk yönünde değil, hukuku tam anlamıyla uygulaması yönünde bir baskının, uluslararası anlamda bir baskının oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu anlamda Türkiye'nin bu uluslararası anlamdaki baskının oluşması noktasında bir milat oluşturabileceğini de söylememiz gerekir. Nitekim bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Yani başka devletler de müdahil olma kararı aldığında, alacak olduğunda bunu hep birlikte görebileceğimizi söyleyebilirim. Şimdi şunu da söylemek istiyorum, son olarak eklemek
Tabii hocam,
istiyorum.
buyurun.
Putin hakkında tutuklama kararı verilmemişti henüz. Avrupa Birliği bir açıklama yaptı. Biz kendi mahkememizi kuracağız diye. Bunun üzerine Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, taraf olan devletler başvursun, biz ona göre harekete geçelim dedi. Ve bir haftada 41 devlet başvuruda bulundu. 41 devlet başvuruda bulundu, taraf devlet. Bakın, onun üzerine hızlandırıldı süreç. Yani bu uluslararası mahkemelerde biraz uluslararası baskının önemi var. O yüzden ne kadar çok devlet başvurursa, müdahil olursa o kadar etkisi artabilir.
Şimdi Putin tutuklanmasına dair bahsedince aklıma geldi, belki Uluslararası Adalet Divanı'ndan farklı Uluslararası Ceza Mahkemesi, ama orada da şu an Netanyahu'nun tutuklanmasına dair bir süreç işliyor. Buradaki davada ülkelerin sayısının artacak olması dava seyrini etkiler mi? Oradaki süreci etkiler mi hocam?
Şunu söylemek gerekir bu noktada. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı farklı dedik zaten. Ama bu iki mahkemenin karar verme sürecinin aslında birbirine dolaylı olarak bağlı olduğunu da söylemek gerekir. Bakın dikkat ederseniz Güney Afrika'nın taleplerinden birisi şu: yetkililerini yargıla ya da bu yetkililer uluslararası bir mahkemede yargılansın talebinde bulunuyor. Dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın burada soykırım vardır yönünde bir tespiti doğal olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de etkileyecektir. Ya da tam tersi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı tutuklama kararı Uluslararası Adalet Divanı üzerinde de etki edecektir. Bu iki mahkemenin, bu uluslararası anlamdaki bu iki yargı organının birbirini etkileyeceği şüphesizdir. Dolayısıyla biri üzerindeki müdahillik kararı, yani Türkiye gibi birçok ülkenin müdahil olması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üzerindeki İsrail, Amerika gibi devletlerin baskılarını da azaltacaktır diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim hocam. Ne kadar Türkiye'nin bu davaya müdahil olmasının önemli olduğunu aslında altını çizmiş oldunuz. Eklemek istediğiniz başka hususlar var mıdır?
Çok teşekkür ediyorum. Dileğim o ki bu sorun, bu sıkıntı bir an evvel biter ve hukuken gereken kararlar verilir ve uluslararası anlamda insanların hukuka olan güveni, insan haklarına olan zedelenen güvenleri de tekrar yerine gelir diyeyim.
Tek dileğimiz bu hocam. Umarız bu soykırım bir an önce son bulur. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Doçent Doktor Muhammed Demirer ile birlikteydik. Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na katılım sürecini konuştuk. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.